İnsan Halleri.
Hepimiz sürdürdüğümüz hayatı kendi ölçülerimize göre değerlendiririz. Sahip olduklarımız bir başkası için bazen hiçbir anlam ifade etmezken, biz onların varlığından dolayı mutlu olduğumuzu hissederiz. İyi ki böyle bir mesleğim var deriz ya da ne mutlu bana ki böyle güzel bir evde oturuyorum diye düşünürüz. Oysa bunlar hayata dair beklentileri farklı bir insan için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bazen başımıza gelen bir olayı o olay çok önemli olmasa da büyütürüz. Neden başıma hep kötü şeyler geliyor deriz, günlerce üzülürüz. Oysa aynı olayı bir başkası hiç umursamaz. Hepimizin olayları, durumları algılama kriterlerimiz farklıdır. İşte kendi kriterlerimize uygun biçimde bütün hayatımızı olumlu değerlendirebiliyorsak, ruh sağlığı uzmanlarının yaşam doyumu diye nitelendirdikleri ruh haline sahibiz demektir. İdeallerimizle yaşadığımız hayatı kıyasladığımızda ortaya çıkan manzara bize memnuniyet veriyorsa her şey yolundadır aslında. Yeniden dünyaya gelseydim hayatımdaki pek çok şeyin aynı kalmasını isterdim. Hayat bana dilediklerimin çoğunu verdi diyebilmektir önemli olan. Peki siz hayattan dilediklerinizi aldınız mı? Sahip olduklarınızla mutlu musunuz? İyi ki hayatım bu şekilde, o yüzden çok memnunum dediğiniz neler var? Bizimle paylaşmak isterseniz iletişim adreslerimiz şöyle. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. Az sonra stüdyomuzda uzmanlarımızla birlikte konuyu ele alacağız. Programı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Baykal Alavant ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Sizlerle beraberiz efendim. Bugün yaşam doyumu üzerine konuşacağız. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi, klinik psikolog Ural Nadir ve program danışmanımız psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, yaşam doyumu üzerine konuşacağız bugün. Yaşam doyumu diye nitelendirilen durum nedir? Nasıl tanımlanabilir?
Aslında siz başlangıçta gayet güzel bir tanımladınız, yani oldukça iyi bir tanımı. Bugünü nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl mutlu muyuz? Olumlu duygular olumsuz duygularımızdan daha mı çok? Yani bu tür şeyler aslında bizim yaşam doyumumuz. Yaşam doyumumuzu belirleyen şeyler. Hem bugünümüz, bugünü nasıl değerlendirdiğimiz tamamen öznel bir değerlendirme. Hem de geleceğe dair umutlarımız, beklentilerimiz. Bunların hepsi yaşam doyumunu oluşturan bir genel çerçeve aslında. Siz de aynen bu şekilde biraz önce bir tanım yapmıştınız.
Ben devam edeyim. Sizin de söylediğiniz gibi yaşam doyumu aslında psikolojide çok önemli bir kavram. Çünkü bireyin ruh sağlığını ve toplumsal ilişkilerini etkileyen bir özellik. Yaşam doyumu biraz önce hocamın da söylediği gibi, yani yaşamın bütününü kapsıyor. Yani bizim işte kendimizi bildiğimizden itibaren yaşamla ilgili beklentilerimiz, geçmişte yaşadıklarımız, geçmişte yaşamdan aldığımız tat ve gelecekteki beklentilerimiz, hepsini bir araya getirdiğimizde aslında belirli bir duruma ilişkin doyum değil, biz genel olarak tüm yaşamımızdaki memnuniyet durumundan bahsediyoruz. O yüzden yaşam doyumu öznel bir, yani subjektif, kişinin, her kişinin yaşam doyumu bir diğer kişiyle kıyaslandığında farklı olabilir. Bizim için yaşam doyumundan hani memnunum, mutluyum dediğimiz bir kavram, bir başkası için çok sizin de söylediğiniz gibi anlamsız gelebilir. O yüzden bireysel olarak önce bakmamız gerekiyor yaşam doyumuna.
Evet, hayatın farklı dönemlerinde daha farklı yaşam doyumu düzeylerinde olmak normal midir?
Yani o konuda yapılan aslında bir sürü çalışma var. Yaşam doyumu mesela yaşa göre değişiyor mu? Daha gençler mi daha mutlu? Daha yaşlılar mı daha mutlu? Kimi çalışmalar gerçekten bir fark göstermiyor. Yani yaşa göre değil diyor. Ama ben yakın zamanda çok değişik de bir çalışma okudum. Çok da hoşuma gitti. Yaşam doyumu zekadır ve bilgeliktir deyip mesela yaşlılardaki yaşam doyumunun daha yüksek olduğuna dair bir çalışma vardı, okuduğum bir çalışma. Baktım da aslında hoşuma da gitti, mantıklı da geldi. Çünkü gerçekten yaşlandıkça o bilgelikle beraber insanın hayata bakışı, dünyaya bakışı değişiyor. Ve o olumlu duygulanma biraz daha artıyor ve hani bu yaşam doyumunu da etkiliyor. O açıdan bakarsanız evet ama genel olarak yapılan çalışmalarda tam olarak yaşa bağlı olarak hani yaşam doyumunun değiştiği çok çıkmıyor. Bir sürü değişken var hani yaşam doyumunu etkileyen ama
zaten.
Yaş tam bir değişken gibi çıkmıyor.
Aslında
orada.
Yaş değil de daha çok ben inişler çıkışlar oluyor ya hayatta, bazen çok kötü hissediyoruz, artık yaşayamayacakmışız gibi geliyor, bazen de bulutların üzerindeyiz. Yaşam doyumu buna bağlı bir kavram mıdır sizce?
Şimdi yaşamdaki bazı engellenmeler, bazı zorlanmalar, çatışmalar ve işte ani olumsuz değişimler bizi etkilediği için yaşam doyumu da bu dönemlerle ilgili olarak hani sürekli olan bir şey, sürekli bir memnuniyet hali değil. Yani bir süre sonra diyelim ki o gün memnunsunuz ama karşınıza herhangi bir travmatik olay yaşadınız, herhangi bir zorlanma yaşadınız, işinizi kaybettiniz.
Evet.
Ondan sonra başka bir sorun yaşadınız. O zaman sizin o güne kadar geliştirdiğiniz yaşam doyumuyla ilgili durum bir süre sonra değişebilir. Ural Bey'in de söylediği gibi yaşla çok ilgili bir şey değilmiş gibi görünüyor. İleriki yaşlarda işte yaşama verdiğiniz anlam, yaşamdan işte kazandıklarınız, o güne kadar getirdikleriniz sizin yaşamla ilgili diyorsunuz ki ben artık gerçekten iyi bir yaşam sürdüm ve istediklerimin çoğunu elde ettim. Çünkü biraz kıyaslama da yapıyorsunuz diğerleriyle. Ama kadın erkek mesela fark etmiyor. Araştırmalarda kadınla erkek arasında bir hani kadınların daha yaşamdan daha fazla tadı aldığı, erkeklerin daha az aldığı şeklinde bir şey yok. Irkla ilgili böyle bir durum yok.
Evet, onların yine değineceğiz zaten ilerleyen
dakikalarda. Orada ben hani lafınızı böldüm, özür diliyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Hani hep mi mutluyuz? Hep mutlu değiliz. Bir sürü travmatik olay yaşıyoruz, bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Kişisel hayatımızda da, aile hayatımızda da. Ama aslında yaşam doyumunun en önemli belirleyicilerinden biri de başa çıkma becerilerimiz. Yani yaşadığımız problemlerle, yaşadığımız sorunlarla ya da bu travmatik süreçlerle başa çıkma becerilerimiz varsa, başa çıkabiliyorsak o genel bir yaşam doyumunu etkilemiyor aslında. Bu bizi yine mutlu bir insan olarak hayatımızı sürdürmemizi sağlıyor. Ama başa çıkma becerileri yeterince oluşmamışsa kişide o zaman hem birçok psikolojik sorun hem de bir genel bir olumsuz duygu durumu, bir mutsuzluk, bir depresyon durumu ortaya çıkıyor. Onun için önemli. Bir de belki yaşlılıkla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Yine siz söylediniz. Yaşam doyumunu belirleyen önemli bir şey de hayattaki başarılarınız, ulaşabildiğiniz hedefler. Yani geriye baktığınızda yani yaşınız kaç olursa olsun hangi hedefleriniz vardı, nerelere ulaştınız? Bunlara dair böyle hani şey yapabiliyorsanız, olumlu şeyler buluyorsanız, görüyorsanız o zaman diyorsunuz ki evet ben mutlu bir insanım. Yaşam doyumum yüksek. Onun için o ulaşılan hedefler de belki yaşlılıkla bağlantı kurabiliriz.
Evet.
Ya ben nasıl yaşadım dediğimde, geri baktığımda geçmiş yıllarıma dair böyle olumlu adacıklar görebiliyorsam o zaman mutluyum diyorum.
Evet, araştırmacılar zaten şey diye tanımlamışlar yaşam doyumunu, yani yaşamdaki yaşamın temel hedefleri, kişinin kendisine koyduğu temel hedefler. O hedeflere ulaştığımız zaman biz kendimizi mutlu olarak adlediyoruz. Biz yaşam doyumunun üç boyutundan bahsedebiliriz burada. Şimdi yaşam doyumunun bir bireyin yaşamını dış ölçütlerle karşılaştırarak oluşturduğu bir iyi oluş hali. Yani ben iyiyim. Bu işte elde ettiklerim, bugüne kadar sürdürdüğüm yaşam şeklim, ben iyiyim diye düşünüyor kişi. İkinci boyutu bu iyi oluş halinin o kişide oluşturduğu duygu hali. Yani mutluluğa dönüşmesi.
Bir şükür mutlu hali belki.
Evet, tabii kesinlikle o söylediğiniz de doğru. Bizim toplumumuzda bu çok güçlü bir hal. Yani o kişide oluşan duyu hali, kendini memnun hissetmesi ve o günlük ilişkilerle oluşturulan memnuniyet hali. Bu üç boyut bizim yaşam doyumumuzun yüksek olduğunu gösteren önemli bir olgu diye düşünüyorum.
Evet, günlük ilişkiler de çok önemli. Çevremizde zor tabir edebileceğimiz insanlar varsa diyelim ki, bu da belki bir şans, belki insanın kendi becerisi doğru insanları seçmekte. Günlük yaşamda da zorluk yaşayan insanlar bununla başa çıkma becerisini geliştirememişse bu durumda yaşam doyumuna da ulaşması zor oluyor bu insanların.
Evet, yani yaşam doyumu ile ilgili önemli noktalardan birisi, hani nereye bakarsanız bakın diğer insanlarla kurduğunuz ilişkiler. O ilişkilerin iyi ve kaliteli olması yaşam doyumunu doğrudan etkiliyor. Burada da herhalde ortaya çıkan önemli bir değişken var ki, o da iletişimimiz. Diğer insanlarla nasıl iletişim kuruyoruz? Zor insanlarla da nasıl iletişim kuruyoruz? Bunlar çok önemli. Yani birazdan belki aileden de bahsederiz. Orada da çok önemli bir konu olarak gelecek iletişim, ama iletişimle beraber aslında iyi iletişim kuran insanların da yaşam doyumunun daha yüksek olduğu, daha mutlu olduklarını görebiliriz. Çünkü diğer insanlarla ilişkileri daha sağlam oluyor, daha iyi oluyor, kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Bu sadece kendini daha iyi ifade etme, bir sohbet gibi de düşünmeyin. Hani yaşadığı bir sıkıntıyı da daha iyi ifade ediyor karşısındakine. Ve bu şekilde hani ilişkilerini kırmadan, bozmadan ilerletme şansı var. Yani bir problem yaşadığında da o iletişimini, iyi iletişimini kullanarak o sorunu halletme becerisi yükseliyor. Evet. Yine başa çıkma becerisi yükseliyor. Onun için diğer insanlarla ilişkiler gerçekten bizim yaşam doyumumuz için önemli. Ama burada da şöyle bir şey var aslında. Biz böyle sosyal bilimciler ya da psikologlar böyle çok doğrusal nedensellikle bakamıyoruz olaylara. Yani insanlarla ilişkimiz iyi diye mi işte mutluyuz, yoksa mutluyuz diye mi acaba insanlarla ilişkilerimiz iyi? Yani orada bir kısır döngü gibi bir döngüsel nedensellik var. İkisi de birbirini besliyor bunların.
Evet.
Yani biraz öyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında konuştuğumuz, tartıştığımız tüm konulara.
Evet, bir de çağımız insanında özellikle gençlerde şöyle bir durum var. Çok eğleniyorum ama mutlu değilim, mutlu hissetmiyorum. Arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiriyorum, neşeliyim ama özünde mutsuzum, içimde bir mutluluk var. Bu nasıl bir şeydir?
Yani bu da doyumla ilgili bir şey aslında. Hani şimdi doyum dediğimiz şey bizim o anki bütün ilişkilerimizi kapsayan, işte kendimize göre belirlediğimiz bir kriter var. O kriter, eğer şimdi yaşam doyumunu incelerken en önemli unsur bence kişinin kendine koyduğu kriter. Şimdi çocuklarımız bugünkü yaşam içinde onlara aileler istedikleri her şeyi veriyorlar. Yani her şey hazır onların elinde. Ve çocuklar aldıkça herhangi bir konuda doyuma ulaşıyorlar. İşte başarı içinde aile çok destekliyor. İşte kurslara gönderiyor, ondan sonra ne bileyim eğlenmesi için her türlü olanağı sağlıyor. Gençler kendileri hiçbir çaba göstermeden dışarıdan bu onlara empoze ediliyor, veriliyor. Elde ettikten sonra çocuk bir süre sonra bir boşluğa düşüyor herhalde diye düşünüyorum. Yani değil mi, bir eksiklik, bir tamam bunu elde ettim, bu da oldu, şu da oldu.
Artık bir şey istemiyorum.
Bundan sonra evet, yani çünkü onun sınırı yok. Şimdi kişinin o kriterleri belirleme noktasındaki işte yaşama bakışı, işte başarının nelere yol açtığı, ondan sonra. Çünkü biraz önce hocamız çok güzel bir örnek verdi. Yaşam sürekli mutlu olmak demek değil ki. Yani yaşam kendi içinde inişleri çıkışları olan, bazen işte travmatik olaylar yaşayıp dibe indiğimiz, kendimizi çok çaresiz hissettiğimiz, depresif hissettiğimiz zamanlar var. Şimdi bu depresif hissetmeme, mesela keşke elimizde bir şey olsa da sihirli bir değnek, kimse depresyona girmese, kimse kendini işte kötü bir olayla karşılaşmasa, ama bu hayatın bir gerçeği ve aslında insanı güçlendiren bir gerçek.
Yani ölmeyen şey güçlendiriyor.
Kesinlikle bununla baş etmeyi öğrendiğinizde, o zaman yolunuza bir başka sorunla karşılaştığınızda çok daha sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz diye düşünüyorum.
Orada şimdi iki şey var aslında sizin sorduğunuz soruda. Birincisi, hani bu gençler çok eğleniyoruz ama mutlu değiliz, mutsuzuz diyen gençler, hani bu ergen kategorisindeyse mutsuzlar. Yani ergenliğin bir özelliği zaten mutsuz olmak gibi düşünelim. Yani onların çok fazla mutlu olduğunu ben hani yıllardır hani klinik deneyimimde çok da görmedim. Yani bir mutsuz gruptan bahsediyoruz. Bir bu var. Hani bunu bir cebe koyalım. Ama bir ikincisi de şu var. Yine hani bu yaşam doyumuyla ilgili baktığınızda böyle bir şey, okumalar yaptığınızda şunu görüyorsunuz. Parayla ilişkisi daha yoğun olanlarda yaşam doyumu daha düşük oluyor. Hani o doyurulmuş olmak. Yani para olmadan ya da materyal olmadan, malzeme olmadan bir mutsuzluk haline dönüşüyor yaşam. Yani o belki hani çocuğa her şeyi vermek, o ergenlere, gençlere her şeyi vermek, her şeyi sunmak. Hani işte üniversiteyi kazandığı an atıyorum bunu hani arabalı öğrencilerimiz darılmasın altına arabayı çekmek falan. Hani bunları verdiğiniz zaman hani o materyalle ilişkisini çok kuvvetlendirdiğiniz zaman çocuğun yaşam doyumu düşük oluyor. Yani bunu bize aslında şeyde literatür de söylüyor. Hani araştırmalar da söylüyor. Onun için belki biraz daha dengeli bir hayat kurmak, dengeli bir yaşam kurmak hani kendimiz için de çocuklarımız için de önemli. Zaten hani yaşam doyumuyla ilgili böyle ihtiyaçlar üstünden gittiğimizde çünkü yaşam doyumunu ihtiyaçlar üzerinden tanımlayan kuramlar da var. Evet. Hani insanların ihtiyacı karşılanırsa mutlu olur diyor bu kuramlar. Ama ihtiyaçlar üzerinden gittiğimizde bir sınırsız bir ihtiyaç şeyinden bahsediyoruz. Yani ihtiyaçlar sınırsızdır insanın. Hı hı. Öyle baktığımızda da o zaman sonsuz bir mutsuzluktan bahsedeceğiz.
Bu şey yaşam doyumunu ölçen bir ölçek var. Bu ölçekte işte araştırmacılar binlerce, neredeyse 6000 tane insan doyumunu ilgilendiren işte ne, mutluluk, iş, cinsiyet, sağlık, ev sahibi olmak, evli olmak, bekar olmak gibi binlerce değişken. Yani herhangi bir insana göre bu değişkenler değişebilir. Sizin için farklı, benim için farklı değerde evet, olabilir. Evet. Ben o değişkene hangi anlamı yüklüyorsam. O yüzden o değişkenler bu kadar çokken onları azaltmışlar işte 10-15 tane önemli değişkene indirmişler. Sizin de söylediğiniz gibi para hani çok önemli bir şey değil. Siz ona sahip oluyorsunuz ama bence bir işe sahip olmak ya da bir işte kendi hedeflediğin, amaçladığın oranda kendini gerçekleştirmek. Zaten en büyük temel şey belirli bir amaca ulaşmak. Gerçekten sizin çok küçük bir amacınız da olabilir yaşamda. Evet. Yani sadece bazen belirlediğiniz küçücük bir amaca bile ulaştığınızda kendinizi iyi hissediyorsanız o zaman mutlu olabilirsiniz. Evet. O yüzden bizim birazdan aradan sonra bunları konuşuruz. Özellikle aile kısmını, yaşam doyumu açısından çocuklarımızı nasıl daha güçlü, daha hayatın hani küçücük olanaklarıyla nasıl mutlu olabilirler diye herhalde donatabiliriz diye düşünüyorum eğer aileyi konuşursak.
Evet. Yani belli kavramları da aslında herkes için direkt olarak bağlı değil. Parası olan biri için, bir şeylere kolay ulaşmış biri için yaşam doyumu düşük olurken bakıyoruz kötü koşullarda yaşayan biri de mutlu olabiliyor. Ya da yetersiz para kazandığı için hiçbir zaman doyuma ulaşamayan da oluyor. Acaba buradan çıkaracağımız sonuç bizim yüklediğimiz anlamlarla mı yaşam doyumuna ulaşabileceğiz?
Şimdi başlangıçta şunu hani biraz da konuşmuştuk. Yaşam doyumuyla işte cinsiyetin, ırkın falan bir ilgisi yok demiştik. Aslında tam olarak gelir durumunun da ilgisi yok. Hani biraz önce yanlış anlaşıldıysa burayı toparlayayım. Hani ben daha parası olanlar mutsuz demek istemedim. Parayla ilişkisini daha farklı kuranlar. Yani
tabii böyle olabilir.
Hedefi sadece para olanlar için ya da materyal olanlar için bir mutsuzluk ya da yaşam doyumunun düşüklüğünden bahsedebiliyoruz. Ama onun ötesinde hani ne dedik, yaşam doyumunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi ne? Hedeflere ulaşabilmek. Geçmişimize baktığımızda da kendimize nasıl hedefler koymuşuz, nasıl ulaşmışız? Yani nasıl bir kariyer hedefi koymuşuz? Oraya gelmiş miyiz, gelememiş miyiz? Bunlar doğrudan aslında gelirle ya da çok büyük paralarla ilgili şey değil. Kendimize koyduğumuz hedefler nedir? Bunlara ulaşabildik mi? Çok aslında daha temel noktada onun olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek. Oh,
yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurduyumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Cayarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Cayarsam sen. Sen sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin. Sen iste canım senin olsun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Cayarsam senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. Çöhersem senden beni şu ateşe atabilirsin. Sen sen benim için teksin bu dünyada. Meleksin, bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla. Doyulmaz balımsın, kelebeksin.
İnsan Halleri devam ediyor. Yaşam doyumunu konuşmaya devam ediyoruz konuklarımızla. Danışmanımız, program danışmanımız psikolog Arife Tamer ve Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi ve klinik psikolog Ural Nadir ile beraberiz. Evet, yaşam doyumunu konuşmaya devam ediyoruz. Yaşam doyumunu kişilik özellikleri etkiler mi Sayın Tamer?
Evet, bazı kişilik özelliklerinin yaşam doyumunu olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Yaşam doyumu yüksek insanlara baktığımızda onların kişilik özelliklerinin ortak bazı özelliklerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela bu tür insanların benlik saygısının çok yüksek olduğu görülüyor. Çünkü tutarlı ve güçlü bir biçimde benlik saygısı yaşam doyumunu etkileyen bir unsur. Bireyin benlik saygısının yüksek olması bireyin kendisini daha olumlu algıladığını, karşılaştığı herhangi bir olayla ya da durumla ilgili olarak kendisinin yetkinliğine olan inancının yüksek olması nedeniyle yaşam doyumlarının arttığı saptanmış. Şimdi bu tür insanlar öz saygısı, olumlu pozitif kimlik dediğimiz kendini seven, beğenen, kendi kimliğini kabul eden kişiler etraflarında var olan şeyleri değiştirme gücüne de sahip olduklarını düşünüyorlar. Yani özgüven yüksek olunca, aile çocuğu böyle yetiştirince, diyelim çevresinde de bu ilişkileri güçlendirdiğinde o kişi etrafında var olan şeyleri kontrol edebiliyor, değiştirebiliyor. Olumsuz yaşam olaylarından daha az etkileniyor.
Başa çıkma becerisi burada. Evet. Aslında devreye giriyor galiba.
Yine önemli bir kişilik özelliği de deneyime açık olmak. Yeni deneyimlere açık olmak. Yine hani biraz önce söylediğim gibi bir döngüsel, bir nedensel ya da o kısır döngü dediğimiz bir pencereden bakacak olursak şunu görüyoruz. Hani yeni deneyimlere açık insanların daha mutlu olduğunu, yaşam doyumunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ya da daha mutlu insanlar yeni deneyimlere daha fazla açık oluyorlar. Hani böyle tam böyle bir neden sonuç ilişkisi kuramıyoruz ama ilişkili kavramlara baktığımızda bir kere bunu görüyoruz. Hani deneyimlere açıklık yaşam doyumunun yüksekliğini de getiriyor.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Hani sizin söylediğinize ilişkin olarak. Yaşamda normal olanın aslında değişim olduğunu düşünen insanlar diyebilir miyiz buna?
Yani değişime açık, evet.
Her şey olabilir. Olumsuz olaylar da başıma gelebilir. Şimdi skalamız sürekli böyle mutluluk, sürekli bir başarı zirve değil. Olumsuz olaylar, yani değişim olabilir. Ben bu çok zor bir olayla baş edebilirim dediğinizde işte olumsuz olaya da, o deneyime de açık ve onunla da baş edebilme gücüne sahip.
Şimdi kesinlikle değişime açık olmak ve her şeyin değiştiğini kabullenmek önemli bir şey. Ama bir de şöyle bir şey vardır ya, hani bütün sistemler için geçerlidir. Bütün sistemler bir yandan da istikrar ararlar.
Denge ararlar.
Evet, yani o ikisinin arasındaki denge. Hani bir yandan her şeyin değişeceğini bilmek, kabul etmek ve değişime de açık olmak, yeni deneyimlere açık olmak. Ama bir yandan içerideki bir sesin de dur otur yerine, hani dengede gidelim. Evet. Hani bir istikrar lazım bana dediği bir şey düşünün, sistem düşünün. Bunun arasındaki dengeyi kurduğunuz zaman işte oradan şey geliyor, biraz da mutluluk geliyor. Bunun yanında hani yine umutlu olmak ve iyimser kişilerin çok daha yaşam doyumunun yüksek olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda geleceğe dair de bir umut.
Bu geliştirilebilir bir özellik midir?
Kesinlikle. Yani neredeyse tüm insanlara dair tüm özellikler öğrenilebilir, değiştirilebilir, evet. Geliştirilebilir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren bu daha önemli. Hani bir ilk bölüme biraz da vurgu yapayım, programın ilk bölümüne. Hani hedeflerden bahsettik ya, mesela hedef koymak, işte ondan sonra o hedefe ulaşabilmek ne yapıyor? Bizi mutlu kılıyor dedik. Yaşam doyumumuzu yüksek kılıyor dedik. Bu hedefleri her zaman biz koymuyoruz. Ailemiz koyuyor bazen. Ailemizin bizden beklentileri gerçekçi olmadığı zaman ya da gerçekçi olsa bile o beklentilerin bize aktarılma biçimi uygun olmadığı zaman o zaman işte yine mutsuz çocuklar, mutsuz ergenler karşımıza çıkıyor. Yani bunların hepsi ama değişebilir şeyler, öğrenilebilir şeyler. Bunu da aslında hepimizin kabul etmesi gerekiyor.
Aslında kişinin seçeneklerinin farkında olması gerekiyor. Önümüzde seçenekler var. Yani tek bir yoldan gitmek bazen bizi başarıya götürmez. Hangi seçenek bize, bizim kişilik yapımıza, bizim kapasitemize uygunsa, bizim eğitimimize uygunsa, o seçeneklerin farkında olmak ve o seçenekleri değerlendirerek sorunları çözmek bir süre sonra bizim mutlu olmamızı sağlayacak bir şeydir. Çünkü farkında olduğumuz zaman biz neyi yapıp neyi yapamayacağımızı, sizin söylediğiniz hani bir hedef koyduk da o hedef acaba bana uygun mu? O hedefe ulaştığımda ben gerçekten mutlu olacak mıyım sorusuyla karşılaşmamak için belki de seçeneklerinin farkında olmak dediğimiz bir şeyi kişiliği güçlendiren bir yöntem diye düşünüyorum.
Hem seçeneklerin farkında olmak herhalde, hem de bir seçenek üretebilmek.
Tabii.
Yani hayata daha geniş bir yelpazeden bakabilmek Ve hani bu problem çözme için de çok önemlidir. Yani ne dedik? Başarı çıkma becerileri yüksek insanların ya da problem çözme becerileri yüksek insanların daha mutlu olduğundan bahsettik. Hı hı. Bu insanların gidip özelliklerine baktığımızda şunu görürüz. Bu insanlar geniş yelpazede düşünebilen, çokça seçenek üretebilen, hayata daha geniş bakabilen insanlar. Onlar için sadece iki yol yoktur. Ya da sadece siyah beyaz yoktur.
Kesinlikle.
Yani onlarca ton başka renk vardır önlerinde. O yüzden de daha mutludurlar. Çünkü görebilirler onu. O yüzden seçenek üretmeyi de ben önemsiyorum.
Evet.
Evet, insana peki destek olacak bir çevreye sahip olmak direkt olarak yaşam doyumunu etkileyen bir şey midir? Yalnız bireyler yaşam doyumu açısından daha mı riskteler diyebiliriz? Diyebilir miyiz böyle bir şey?
Yani der miyiz? Şunu biliyoruz hani. Sosyal ilişki ağının geniş olması ya da tatminkar olması, yani belki çok geniş demeyelim ama tatminkar olması yaşam doyumunu etkileyen bir şey. Onu biliyoruz ama mesela şunu derseniz bana hani evli olmak, hı hı, yaşam doyumunu etkiler mi? Etkilemez. Ama mutlu bir evliliğe sahip olmak etkileyebilir.
Bu da yine mutlu bir insan
olmakla. Yine de
şeyler birazcık kavramlar o anlamda işte bir adım attığımızda birazcık değişiyor. Şimdi bekara göre işte evli bir insan aldığımızda evli kişinin yaşam doyumunun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama şimdi evliliği içinde de sizin verdiğiniz örnekle evliliğindeki beklentileri karşılaşmamış biri yaşam doyumu olumsuz olabilir.
Mutlu bir evlilikle kıyasladık.
Evet. Yani sizin hangi noktada durduğunuz önemli. Ama biz biliyoruz ki eğer sosyal destek sistemi dediğimiz bütüncül olarak, yani kendinizi tamamladığınız işte aileniz, ailenin içinde siz değerli, önemli, o aile tarafından anlaşılıyor, aileye ait değerli bir parçaysanız sizin yaşam doyumunuzun yüksek olduğundan bahsedebiliriz. Yani çünkü bu kriterlerden bir tanesi. Sizin diyelim ki bir iş ortamında çok iyi anlaştığınız meslektaşlarınız var. Bu da sizin yaşam doyumunuzu arttıracak bir özellik olabilir. Sosyal destek sistemi. Mesela bir toplum içinde, bir kültürün içinde yaşamak. Kendinizi orada yabancı hissetmiyorsanız o da sizi toplum içinde değerli bir parçayım, önemliyim, ben burada varım, kendimi gerçekleştiriyorum diyorsanız bugünkü toplumumuzu düşünün, bugün yaşananları düşünün. Eğer kendinizi o toplumda yabancı hissediyorsanız mutsuzsunuz diyebilir miyiz hocam?
Kesinlikle bu ait olmak ve birlikte olmaktan yola çıkarak ben de şunu söyleyeyim. Hani insan ihtiyaçlarına baktığımızda, çünkü yaşam doyumuyla ya da mutlulukla ilgili birçok kuram bundan bahseder. Hani ihtiyaçları doyurulmuş insan mutludur diye. Baktığımızda 4 tane çok temel insan ihtiyacı görebiliyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri ait olmak, sevmek, sevilmek. Bir yerlere ait olmak istiyoruz. Sevmek ve sevilmek istiyoruz. Bu önemli. Özgür olmak istiyoruz. Özgürlük ihtiyacımız var. Bu önemli. Yine güçlü olmak istiyoruz ve eğlenmek istiyoruz. Glaser diye çok önemli bir kuramcının ortaya attığı bir şeydir bu. Bu 4 tane temel insan ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanması bizi mutlu ediyor. Seveceğiz, sevileceğiz, bir yere ait olacağız. Bunu hissedeceğiz. Özgür olduğumuzu hissedeceğiz. Gücümüzün farkında olacağız, güçlü olacağız ve eğleneceğiz. Yani birçok kuramcı bundan bahsetmez, evet, ama o eğlenmeyi işte Glaser özel olarak koymuştur oraya. Bu da çok temel bir insan ihtiyacıdır demiştir.
Kesinlikle.
Ve hani bu ihtiyaçlar karşılanırsa karşımıza mutlu insan çıkar. Bu ihtiyaçlar karşılanmazsa karşımıza ilk etapta mutsuz insan çıkar. Biraz daha bu ihtiyaçlarla karşılanmama durumunda da çeşitli psikolojik sıkıntılar çıkar. Evet.
Peki Sayın Nadir, dinleyicilerimiz için yaşam doyumunun düzeyinin yükseltilmesi için ne gibi öneriler verebilirsiniz?
Yani aslında bunun çok böyle hani bir reçetesi gibi bir şey yok. Yani şunu yaparsanız, şunu yerseniz mutlu olursunuz, şunu içerseniz mutlu olursunuz gibi bir şey herhalde söyleyemeyiz, evet, değil mi Arif Hocam? Ama şunu söyleyebiliriz. Sevdiğimiz şeyleri yapmak bizi mutlu edecek. İnsanlarla ilişkide olmak bizi mutlu edecek. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı olmak, fiziksel sağlık aslında
çok
biraz
önemli.
Bahsetmedik,
evet,
ama sağlıklı olmak gerçekten bizi daha mutlu ediyor. Yaşam doyumumuzu yükseltiyor. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İletişim becerilerimizi her zaman bir kontrol edip sağlıklı insanlar, sağlıklı iletişimler kurmak çok önemli. Empati, empati yeteneğimize bir bakacağız. Hani empati yeteneği kuvvetli insanların gerçekten diğer insanları daha iyi anladığı, kendisini daha iyi ifade ettiği ve daha mutlu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu temel başlıklara baktığımızda aslında neyden mutsuz olduğumuzu da görebiliriz. Nasıl mutlu olacağımız için bir yol haritası da çizebiliriz diye düşünüyorum.
Ben birkaç tane eksiği tamamlayayım sadece. Aslında söylediniz eğlenme diye ama boş zaman aktiviteleri yaşam doyumunda insanı güçlendiren bir unsur. Ne kadar işinizin dışında, ailenizin dışında kendinize ayırdığınız zaman kontrol tamamen sizde oluyor ve siz karar veriyorsunuz ve hoşlandığınız bir şeyi yapıyorsunuz. Bu da yaşam doyumunu artıran bir şey. O yüzden boş zaman aktiviteleriyle uğraşan kişilerin aslında stresten ve depresyondan uzak olabildiğini, ruh sağlıklarını koruyabildiklerini görüyoruz. Yine söylediğimiz şey olaylara pozitif bakış açısıyla bakabilmek. Burada yanlış anlaşılmasın. Yani her olayı böyle polyanlacılıkla değerlendirin değil. Yasımızı da yaşayacağız, üzüleceğiz ama tekrar ayağa kalkıp devam edebiliyor muyuz hayatımıza, amacımıza ulaşmak için?
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, program danışmanımız psikolog Arife Tamer ve Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi klinik psikolog Ural Nadir bizlerle beraberdi. Bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar bir başka programda bir başka konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İnsan Halleri.